Ayrım 9.
Neden biz böyle bir durumu oluşturamadık? Yoksa istemiyor muyduk? Gerekliliğini anlamıyor muyduk? Hem anlıyor hem istemiyor hem çok çalışıyorduk. Samimi olarak çalıştık ama başarılı olamadık. Neden başarılı olamadık ve ileride geçmişe göre daha şanslı olabileceğimizin garantisi nedir? Öyle anlaşmazlıklar var ki biz Güney Kafkasyalılar dış müdahale olmadan onları çözemedik ve bugün de çözemeyiz. Bizim yurt dışındaki görüşmelerimizi hatırla. Gürcistan, Güney Kafkasya'da kendisine imtiyazlı bir durum temin etmek istiyor. Tarihsel sınırlarına yeniden sahip olmak istiyor. Sadece Ahı Kelek ve Ardahan'dan değil, hatta Lori ile Pembek'ten de vazgeçmek istemiyor. Doğal olarak Türkiye'ye yakınlaşmak ve ilişkiler kurmak isteyen Azerbaycan, ekonomik ve stratejik nedenler yüzünden Ermeni Karabağ'ından ve etnik nedenler yüzünden de Şerur Nahçıvan'dan vazgeçmek istemiyor. Bunların arasında en mütevazi çünkü en zayıf olan Ermenistan, bir şeyi kendi devlet varlığını sağlamak zorundadır. 3,5 eyaletin Erivan, Norbeyazıt, Eçmiyatzin ve Şirak'ın yarısı sınırlarına sıkışıp kalamaz. Gürcistan lehine Ahıl Kelek'ten ve Azerbaycan lehine de Dağlık Karabağ'dan vazgeçmesi durumunda en azından Şerur ile Nahçıvan'ı elinde tutmalıdır. Galip Türkiye lehine Kars'tan vazgeçmesi durumunda Sürmeli ve Kağızman'dan vazgeçemez. Çünkü Ermenistan'ın dış dünyaya çıkışı yoktur. Avrupa ile ancak Gürcistan üzerinden bağlantı kurabilir. Dolayısıyla Gürcistan ona bir toprak parçası vermese de hiç olmazsa ciddi biçimde garanti edilen bir transit imkanı sağlamalıdır. Ama ne Türkiye, ne Gürcistan, ne de Azerbaycan bu konuda Ermenilere hatta bu asgari talepler çerçevesinde bile tatmin etmeye yanaşıyor. Yarın biz taşnaklar Ankaralı diplomatlarla, Gürcü menşeviklerle ve Azerbaycanlı musavatçılarla çuha masa etrafına oturduğumuzda 1918-1919-1920 yıllarına ya da şimdi sadece içi boş teorik konuşmaların yapılabildiği, yurt dışında olduğumuzdan daha akıllı olacağımızın garantisi nerededir? Biz kendi aramızdaki ihtilafların çözümü konusunda henüz olgunlaşmamışız. Güney Kafkasya'da uluslar arasındaki barışı temin edebilmek için hala dış bir güce, yabancı bir otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır. Acıklı ve utanç verici de olsa gerçek budur. Bugün söz konusu dış güç Moskova'dır. Moskova'nın yerine Ankara'nın geçmesi durumunda biz Ermeniler kazançlı mı çıkacağız? Kızıl Ordu'nun Güney Kafkasya'dan çıkmasını talep ettiklerinde Gürcü menşeviklerini ve onlardan da daha iyi Azerbaycan musavatçıları anlayabiliyorum. Onlar bu durumda söz hakkının Türkiye'de olacağını biliyorlar. Biliyorlar ve korkmuyorlar. Korkmalarına da bir sebep de yok. Milliyetçi Azerbaycan açısından Türk hegemonyası istenen ve en cazip sonuçtur. Gürcistan Azerbaycan lehine Zakatala'dan ve Türkiye lehine Acaristan'dan vazgeçer ve aynı zamanda sınırlarını Ermenistan hesabına yuvarlaklaştırırsa makul bir devlet kurabilir. Sınırlarının bir ucu dağlara, diğer ucu denize dayanan ve böylece ulusal bir bütünlük arz eden Gürcistan yaşayabilir ve gelişebilir. Ne Türkiye'yi tehdit eder ne de kendisi ciddi bir tehditle karşılaşır. Ya Ermenistan, yani Türkiye ile Azerbaycan arasında kalan ve her ikisini tehdit eden, keza yeryüzünden silinebilmesi de gayet kolay olan Ermenistan hakkında da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kızıl Ordu'nun Güney Kafkasya'dan ayrılması durumunda bizim Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan bloğu karşısında yalnız kalacağımızı, zira Rusya'nın yerine geçebilecek olan bir gücü ben ufukta göremiyorum, Ermenistan'ın varlığının bir soru işareti altında olacağını bilmiyor musun? İşte bu yüzden Ermenistan'ın Bolşeviklere, elbette ki Bolşevikler Rusya'da egemen olduğu sürece sıkı sıkı sarılması gerekir. Ama sen günümüzdeki durumun bizim isteğimize rağmen değişebileceğini söylüyorsun. Rusya'da Bolşevik iktidarı çökebilir ya da Bolşevikler şu veya bu nedenle Güney Kafkasya'yı terk edebilir. Bu da olabilir. Ve her ne kadar istesek de Bolşeviklerin ömrünü uzatacak olanlar bizler değiliz. Ama tekrar ediyorum, Taşnak Sutyun bu durumda da Ermenistan'ı temsil edemez ve durumu kurtaramaz. Başka bir at taşıyan, farklı psikolojiye ve farklı bir geçmişe sahip veya geçmişi olmayan yeni insanlar gerekecektir. Mektup uzuyor ama ben o kadar da çok şey söylemek istiyorum ki. Tiflis'te, Erivan'da, Zengezur'da ve hatta Tebriz'de böyle düşünmediğimizi yazıyorsun. Evet, böyle düşünmüyorduk ama bu bizim bugün Paris'te ve Bükreş'te farklı düşünmemizi gerektiren bir neden mi? Geriye dön ve bak, ne kadar uzun bir yol kat etmişiz. Tiflis'ten Erivan'a geldik, Erivan'dan Zengezur'a, Zengezur'dan Tebriz'e, Tebriz'den de bilemiyorum nerelere geldik. Bu uzun yolun bize bir şeyler öğretmesi gerekmiyor muydu? Yani geçmişten ders almak, gerçekleri öğrenmek ve artık bilinçli davranmak, ciddiyetsizlik ve fikir şaşkınlığı mıdır? Ve de Erivan ve Zengezur'da böyle düşünmedikse bugün de farklı bir şey düşünmeye hakkımız yok diye tekrarlamak bir erdem midir? Bizim düşüncelerimiz ne biçim dokunulmaz ve kutsal bir şey ki onları gözden geçirmek ya da onların yerine başka bir şey koymak imkansızdır. Ama benim görüşlerimde sizi bu kadar üzen ve yeni olan nedir? Bu gerçekten de yeni midir ve eskiye karşı mıdır? Belki de bu bir kendini kandırmadır. Akli bir zaaftır ya da bilinçsiz bir ikiyüzlülüktür. Ama gerçekten de ben kendi adıma bu yeni olanı, bu başka olanı göremiyorum. Ben bugün ne düşünüyorsam temel görüşler kastedilmektedir. 1920, 1918, 1914 yıllarında ve bütün hayatım boyunca da aynı şeyi düşünmüş olduğumdan kesinlikle eminim. Aynı düşünceler uzun yıllar boyunca beni yönlendirmiştir ve halen yönlendirmektedir. Bizim yeni inançlarımız yok. Ben yeni putlar yaratmadım. Eski tanrılarıma sadık kalmaktayım. Sana yeni görünen şey bana göre eskidir. Eskinin devamı ve gelişmişidir. Bunları kendime aklamak için yazmıyorum. Biri kendi inancını dürüstçe ve içtenlikle yeniden değerlendiriyor, onun aslında bir inançsızlık olduğunu, tanrılarının yaşam emaresinden yoksun birer put olduğunu fark ediyor ise, bu günah ya da utanılacak bir şey değildir. Benzeri bir macerayı ben yaşasaydım, din değiştiren kişi yakıştırmasından kesinlikle korkmaz ve yeni mabedime açıkça girerdim. Fakat ben bugün mabedimi değil, rahip ile kutsal eşya muhafızını, yani fazla bir şey değil, sadece mabedin sıradan hizmetkarlarını değiştirmekteyim. Ben ne diyorum? Diyorum ki EDP Taşnak Sutyun hayatının mücadelesi Ermenilerin siyasal kurtuluşu için artık güçsüzdür. Sahneden ayrılması ve yerini Ermeni Bolşeviklere bırakması gerekir. Zira mevcut koşullarda bu mücadeleyi sadece onlar sürdürebilirler ve artık bunu yapmaktadırlar. Böyle düşünerek ve bu öneriyi tartışmaya açarak kendime ve kendi geçmişime ihanet mi ediyorum? Hayır, ihanet etmiyorum. İhanet eden sizsiniz. Zira aracı işin kendisinden daha fazla sevmektesiniz. Tanrı beni bunu bilinçli olarak yaptığınızı düşünmekten korusun. Sizin iyi niyetiniz konusunda ufak bir kuşkuya kapılmak için ne hakkım ne de bir nedenim var. Ama gerçek, gerçek olarak kalmaktadır. Bu sözlerin akli dengesini kaybetmiş bir ihtiyara ait olduğunu bir an için unutmaya çalış. Zira bu tür ihtimaller meseleleri halletmiyor, tersine karmaşık hale getiriyor. Ve bir daha düşün. Belki de sözlerimin gerçeğin çok da uzağında olmadığını görebilirsin. Genç yoldaşlar, biliyor musunuz, sık sık bana öyle geliyor ki aranızda sadece ben genç olarak kalmışım. Siz hepiniz zamanından önce solmuşsunuz. Yaşlılık sklerozu sizin düşüncenizi taşlaştırmış. Bağımsız Ermenistan bir aldanış ve delilik mi diye soruyorsun. Hayır, bir aldanış bir delilik değil, gayet sağlıklı, canlı ve canlandırıcı bir fikir. Olgunlaşmış bir taleptir. Gerçekleştirilebilir ve artık önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. Sözlerle oynamayalım. Bağımsızlık sadece belli biçim ve geniş boyutlarda değerli olan, bunların dışında kesinlikle sıfırlanan, mutlak bir gösterge değildir. Mutlak olan bir şeyi talep etmek gerçekten de deliliktir. Ermenistan bir İngiltere, hatta bir İsviçre değildir ve bizim görebildiğimiz gelecekte olamaz da. Onun bağımsızlığı kaçınılmaz olarak belli sınırlar içindedir. Bizim işimiz bu yolu dış koşulların ve kendi gücümüzün izin verdiği kadar gidebilmektir. Bütün imkanları kullanmalıyız, bütün güçleri meydana çıkarmalıyız. En azından birisi bizim başaramadığımızı başardığında onu engellememeliyiz. Bolşevikler vatanımızın bağımsızlığına kastettiler ve bizi tekrar Rusya'ya mı bağladılar? Bu böyle mi? Bolşevikler bizi Rusya'ya bağlayarak bizim için bugünkü koşullarda mümkün olabilen tek bağımsızlık biçimini sağladılar ve bununla da geleceğimizi kurtardılar. Şöyle yazıyorsun, Bolşevikler halkı toparlamak için değil, onu dağıtmak için çalışıyorlar. Bizleri, yani birkaç yüz taşnağı vatandan yurt dışına kovmak dışında halkı dağıtmak için ne biçim çalışmalar yaptıklarını ben gerçekten de bilmiyorum. Ama bunun halkı dağıtmak olmadığını da kabul et. Evet, Bolşevikler halkı toparlamıyorlar. Fakat onların yerinde bizler kalmış olsaydık toparlayacak mıydık sanki? Ermeni topraklarının darlığı ve ekonomik durumu geriye yönelik bir göçe imkan sağlamamaktadır. Halkı toplamak konusunda temel engel işte budur. Bolşevikler sınırları genişletmek ve ülkenin ekonomik durumunu hissedilir boyutlarda iyileştirmek istemediler. İstemediler diyelim, bu doğrudur. Fakat biz bütün iyi niyetimize rağmen bunu başarabilir miydik? Bolşevikler sınırları genişletmediler ama en azından elde olanı koruyabildiler. Ekonomik duruma gelince elimde olan ve gerçekten kısıtlı olan bilgilere göre bugünkü durum bizim dönemimize kıyasla daha iyidir. Bolşeviklerin ekonomi düzeni, özel mülkiyetin olmayışı günümüz Ermenistan'ı açısından gerçekten yıkıcıdır. Ve bu husus parti diktatörlüğü ile bir arada ele alındığında madalyonun diğer yüzüdür. Bununla beraber Bolşevikler ülkeye barış getirdiler, çalışan elleri yaratıcı emeğe yönelttiler. Bolşevik sistemi bizim talan edilmiş ülkemizi kalkındıramaz, onun ekonomik gelişimini temin edemez. Ama bu Sovyet hakimiyetinin gerekliliğinin ve yararlılığının itiraf edilmesi yolunda bir engel değildir. Zira başka tehlikeler, başka tehditler söz konusudur ve bunlar sosyalist düzenin oturtulması çerçevesinde yapılan zamansız ve sonuçsuz denemelerden daha az önemli değiller. Artık ikinci defadır mektubu bitiriyorum ve yeniden başlıyorum. Tekrarlar yaptığımın farkındayım ama ne yapabilirim? Sen kendini unutuyorsun ve incelenmiş bir konuya tekrar dönüyorsun. Devam ediyorum. Sonunda hayatımızda ciddi siyasal gruplar ortaya çıkmasını, farklı akımların oluşmasını alkışlamamız gerek diye yazıyorsun. Eğer hatırlıyorsan EDP Taşnak Sütyun tek başına hakim konumda olduğunda bu konuyu ben gündeme getirmiştim. Bunun hem ülke hem de bizzat partinin kendisi için nedenli tehlikeli bir durum olduğunu zafer sarhoşu partililere anlatmaya çalışıyordum. Evet, gruplar lazım ama iki koşulla. Birincisi, gruplar hayatın gerekleri sonucu ortaya çıkmalı, gerçek durumu yansıtmalı, artık olgunlaşmış olan şu ya da bu ciddi ihtiyaçları karşılamalıdır. Bolşevik grubu ya da en doğrusu cephenin bolşevizme göre düzenlenmesi hayati bir gerekliliktir. Aynı şeyi bizim hakkımızda söyleyemeyiz. Taşnak Sütyun bir parti olarak, beni iyi anla, geçmişin bir kalıntısıdır. Gereksiz bir organdır ve vücudun bu organa artık ihtiyacı kalmamıştır. Senin işaret ettiğin ihtiyaç gerçek bir ihtiyaç olmayıp temelsiz bir öngörüdür. Siyasal bir parti günümüzdeki varlığını ileride yapılması muhtemel işlerle haklı kılamaz. Zira bir iş yapılacak olursa yapan da bulunur. İkincisi, grup ülke dışında değil ülke içinde bulunmalıdır. Dış güçler en iyi durumda sadece yardım edebilir. Fakat ülke içindeki faaliyetlere rehberlik edemezler. Sen kendin kolonilerdeki partilere karşı olmakla beraber Taşnak Sütyun'un da artık başka bir şansı kalmadığını, artık bir koloni partisi olduğunu göremiyorsun. Burada karşıma ciddi bir engel çıkmaktadır. Sen haklı olarak ülke içinde Taşnak Sütyun'un ölmüş olduğuna ısrar edebilmek için elimde hangi objektif verilerin olduğunu soruyorsun. Ben ülkeden kopmuşum, orada neler olup bittiğinden haberim yok. Sen ise elinde veriler olduğunu, keza Amerikalı M'nin ilettiği bilgilerin de sende olduğunu söylüyorsun. Senin konumun benimkine göre çok daha sağlamdır ve bu durum göçmenlerin hastalıklı duygularını halka mal etmek istediğimi söylememe hakkını sana vermektedir. Benim fikirlerim belki gerçekten de soyut mantıksal formüllerdir. Hayat ise tamamen başka şeyler sunmaktadır. Yanlışlarımı arıyor ve bulmak istiyorum fakat bulamıyorum. Benim o bilgilere, onların ciddiyetine ve objektifliğine güvenmediğimi biliyorsun. M'nin bilgilerini ise ünlü yabancıların bütün diğer sorumsuz sözleri ve başka tesadüfi izlenimleri gibi hiç dikkate almak istemiyorum. Neden güvenmiyorum? Çünkü bu bilgiler benim bildiklerim ve gördüklerimle, keza eşyanın doğasıyla ve mantıkla çelişmektedir. Ben henüz bizim oralardayken partimizi Ermenistan'da gördüm. Uzun yolumuz boyunca İran'da, Mısır'da, Konstantinopol'de gördüm. Burada, Balkanlar'da da görüyorum. Değişik toplantılara katıldım, yoldaşlarla ayrı ayrı konuştum, basını izliyorum ve hep aynı sonuca varıyorum. Parti artık yok. Sadece eski partinin kalıntıları var. Bunlar farklı adlar taşımakta, kendi aralarında yazışmaktadırlar. Fakat hayat yok, zira iş yok, inanç ve coşku yok. Ve ben buna şaşırmıyorum, zira nedenleri görüyor, anlıyorum. Bunun tersi bir şeye inanabilmek için olumlu ve etkili veriler lazım. Sendeki bilgiler bana göre ikna edici değiller. Çünkü ben bu kaynakların ne kadar güvenilir olduklarını biliyorum. Veriler gerçekten de inkar edilemez veriler. Tamamen başka şeyler anlatıyor. Yetkili taşnak yoldaşlar, organlar, gruplar arasında nasıl bir karşılıklı ilişki biçimi oluştuğunu gözle, incele ve bana söyle. Böyle bir güvensizlik, tartışma, anlaşmazlık ve suçlama ortamında parti yaşayabilir mi? Bana bunun sadece kolonilere özgü bir durum olduğunu anlatma. Hayır, memlekette de aynı durum söz konusuydu. İktidara gelişimizin ta ilk gününde parti atmosferi zehirlenmişti. Hatırlarsın, biz tam 2 sene uğraştık ama senin de bildiğin nedenlerden dolayı partinin çok ihtiyaç duyduğu kongreyi toparlayamadık. Bu zafiyet ve onun nedenleri partinin artık var olmadığını kanıtlamıyor mu? Ama biliyor musun, en çarpıcı kanıt parti konferansında kabul edilen sonuç bildirgesidir. Sadece ayakları altındaki zemini kaybetmiş olan bir parti böylesine içerikten yoksun, çelişkili, hiçbir şey ifade etmeyen, hiçbir bağlayıcılığı olmayan ve buna rağmen her şeyi kapsayan bir sonuç bildirgesi yayınlayabilirdi. Faaliyet yeteneği olan ve projeler üreten bir parti böyle bir sonuç bildirgesini kabul etmezdi. Bu sonuç bildirgesi partinin ne yapacağını bilmediğini, artık yapacak bir işi olmadığını ve kendi ölümünü söz oyunları arkasına saklamak istediğini ortaya koymaktadır. Günümüz koşullarında Taşnak Sütyun'u yalnız bir şey kurtarabilirdi. Bolşevizme karşı durdurulamayan, yaygın, her türlü araç ve her türlü silah kullanılarak yapılan bir mücadele. Ama Taşnak Sütyun bunu yapamaz. Ayrıca yapmamalıdır da. Onun yapabileceği bir tek şey var. Ölmek. Ve dikkate alarak ve devamlı göz önünde tutarak, ama zira ve çünkü bu yüzden, buna göre veya bu hem de diğer, bu tarz bir sonuç bildirgesiyle partiler yaşayamaz. Bu da bir tür nekrologdur fakat dürüstlükten ve cesaretten yoksundur. Konferansın partiyi feshetme yetkisinin olmadığını yazıyorsun. Elbette yetkili değiller. Ama ben bu önemli hususu tebliğimde dikkate aldım ve sadece konferansın yetkileri dışına taşmayan hususları önerdim. Şunu yazıyorsun, itiraz etmiyorum, öyle bir zaman gelebilir ki bütün dünya barış ortamında bulunur ve bizim mesele de bir süreliğine gündemden düşer. Bu durumda belki de seni izlemek gerekecek ama bugün henüz erkendir. Biliyor musun, bu birkaç satırla artık silahını indirmiş ve teslim olmuş durumdasın. Bütün dünya henüz barış içinde değil, hiçbir zaman da olmayacak. Ama bizim mesele bir süreliğine artık gündemden düşmüş ve sayılı günlerimiz kalmıştır. İşte acı gerçek bu. Şunu yazıyorsun, senin verdiğin tebliğin eğer açıklamadan önce mahvedilmesi mümkün olmadıysa bile çabucak unutulmasını isterdim. Ve bu konunun tartışmaya açılmasını gereksiz ve zararlı buluyorum. Neden? Bu önlemler kime lazım? Bu perhis kimin içindir? Taşnak Sutyu ne zamandan beri görüşlerden korkar olmuş? Neden bir yoldaşın ağzı diğerlerinin de kulakları kapatılacakmış? Eğer benim söylediklerim kişisel dürtülerin, ad hominem bir ürünü ya da bir hastanın sayıklamaları ya da hiçbir temeli olmayan soyut formüllerse bunu çözün ki yoldaşlar da bilsin. Ama yoldaşlar benim yanlışımı fark edemeyecek kadar saf ve dar görüşlüyse işte sen oradasın, onların gözlerini açabilir, gerçeği gösterebilirsin. Bu değil, gereksiz ve zararlı olmak, tam tersine gayet gerekli ve yararlı bir iş olurdu. Sen benim göçün hastalıklı duygularına kapılmış olduğumu ve partide senden başka hasta olmadığını söyleyebilir misin? Eğer benim iflahım imkansızsa diğer hastaların ve yarı yarıya hastaların da iflah edilemez olduklarını söyleyebilir misin? Söylemeye hakkın var mı? Bulaşıcı hastalığa yakalananların tedavisi için hangi araçlar ve salgını engellemek için hangi önleyici aşılar vardır? Sen ve senin fikir ortakların değil benim tebliğime yasak koymak, bizzat kendiniz her bir taşnağı tebliği okumaya teşvik ederek, zorlayarak, bakın sizin eski yoldaşlarınızdan birisi ne kadar düşmüştür demeliydiniz. Bu partiyi sarsabilir, uyuyanları uyandırabilir, tembelleri faaliyete çağırabilir, aktifli telkin edebilir, safları sıkılaştırıp sağlamlaştırabilirdi. Tek kelimeyle onların yozlaşmasına karşı tam bir panzehir olur, yaşamsal güçleri, eğer partide hala böyle bir şey varsa, harekete geçirebilirdi. Siz bunu yapmadınız. Neden? Çünkü siz korkaksınız azizim, korkak. Siz fikri arayışları sıkı bir sansüre tabi tutmak, ağızları kapatmak, söylenen sözleri gizlemek istiyorsunuz. Zira kendi gücünüze güvenmiyorsunuz. Sizin kalpleriniz korku ve kuşku dolu. Sen partinin hala yaşamakta olduğuna inansaydın benim tebliğimi kesinlikle zararlı bulmaz, konferansta sunulmuş olduğu için memnuniyetsizlik ifade etmez ve unutulmasını dilemezdin. Şimdi dinle, bak ne diyorum. Ben bu tebliği yazmayı kendi açımdan bir borç, Ermeni halkı ve kendi partim karşısında manevi bir borç olarak gördüm. Onu yazmasaydım büyük bir günah işlemiş olurdum. Kendi tebliğimi partinin bir üst organına, zira kongreyi toplamak mümkün olmadı, sunmayı ve onun kararını beklemeyi de borç bildim. Karar çıktı, ağzını kapat, sus. Bunun da konu kapandı mı? Benim açımdan değil. Şimdi ben başka bir borcumu yerine getireceğim. Parti kararına rağmen sesimi çıkaracağım. Bu borcu başarabildiğim biçim ve boyutlarda yerine getirmeliyim. Bugün size isyan ediyorsam bunu bir dik başlılık olarak değerlendirmeyeyim. Benim bu eğilimime sizlerin farklı yorumlar getirmiş olmanız benim için ağır bir yüktür. Utanmayın. Ben her tarafta neden sadece o böyle bir şey yaptı, neden sadece o böyle davrandı, başkaları ise böyle davranmadı türünden muhtelif ad hominem yorumlarını gördüğümde bütün kalbimle isyan ediyorum. Ne karşılıklı güven ne de karşılıklı saygının kaldığı bir ortamda nasıl yaşamam gerektiğini bilemiyorum. Her halükarda sayın nene, insanların bütün zaaflarına bakmaksızın, hatta bunlara rağmen bu zaafların üstünde duran ve insanın fikir ve hakaretlerini yönlendiren kutsal bir şeyin olduğuna, keza insanın her adımında gizli, maskelenmiş ya da sahte motifler, art niyetler aranmasının yanlış ve akılsızca olduğuna dair o eski inancı korumak istiyorum. Öpüyorum. Senin Ovannes Kaçaznuni, Bükreş, 17 Haziran 1923. Kitabın sonu, 25 Temmuz 2006, sayfa 119.